Erkam Radyo'nun muhterem dinleyicileri, Bir Şebnem Kuşağı programında daha sizlerle beraberiz. Bendeniz Ömer Faruk Demirçik. Muhterem dinleyicilerim, geçtiğimiz hafta Âl-i İmrân suresinin 33. ayet-i kerimesini okumuştuk. Bu ayet-i kerimede Rabbimiz kulları arasından Hazreti Adem'i, Hazreti Nuh'u, İbrahim ailesini ve İmrân ailesini seçtiğini, tertemiz kıldığını ve onları bütün insanlık üzerine üstün kıldığını haber vermişti. Hazreti Adem insanlığın atası, ilk insan, cennette var olmuş, Allah tarafından var edilmiş. Orada Hazreti Havva ile birlikte bir müddet yaşadıktan sonra bir zelleye, bir hataya düşerek Allah'ın yasakladığı ağaca meyletmişti. Bu zellesinin istemeden gayri ihtiyari yaptığı hatanın neticesinde Allah-u Teala'nın itabına, ikazına muhatap olmuş ve nihayet tevbe ederek Allah'tan bağışlanma dilemişti. Gerek onun gerekse Havva validemizin içten pişmanlıkla, tevbeleriyle Allah'a yönelmesi neticesinde Rabbimiz onları affetmiş ama yaptıklarının bir bedeli ve imtihanın gereği olarak onları dünyaya göndermişti. Hazreti Nuh da yine Kur'an-ı Kerim'deki ayet-i kerimelere bakarak 950 yıla yakın kavmini Allah'a davet etmiş, onlar içinden çok az bir grubun Müslüman olması neticesinde artık diğerlerinden ümidini keserek Allah'a bu kafirlerin kökünü kurutması şeklinde bir bedduada bulunmuştu. Cenab-ı Hak da onun bu duasını kabul etmiş, kendisine bir gemi inşa etmesini ve bütün müminlerle birlikte mahlukattan çift çift varlıklar, hayvanları toplayarak o gemiye bindirmesini emretmişti. Nihayet büyük bir tufanla insanlık tükenmiş, yeryüzünün her tarafına sular kaplamış ve sonunda o gemi dışında canlı hiçbir mahluk kalmamıştı. Bu sebeple Hazreti Nuh'a da insanlığın ikinci atası denir. O da 950 yıllık tebliğ vazifesi esnasında hiçbir gevşeklik göstermemiş, sabırla, kararlılıkla, büyük bir teslimiyetle kavminin her türlü hakaretine, alay etmelerine, öldürme teşebbüslerine rağmen sabit kadem durarak Allah'ın dinini yaymaya devam etmişti. İbrahim Aleyhisselam da yine malum, onun da uzun imtihan dönemlerinden sonra kafir olan babasıyla, putperest, puta tapan, put imal eden babasıyla imtihanından sonra kavmiyle, o devrin idarecisi olan Nemrut'la ve ardından ateşle imtihanı vardı. Hanımı Sare ile diğer diğer gezdikten sonra, gittiği yerlerde Allah'ı, insanları çağırdıktan sonra yaşlılık demlerine kadar çocuğu olmamıştı. Daha sonra Allah-u Teala kendisine hizmetçisi Hacer validemiz vasıtasıyla İsmail'i, daha sonra da Sare, yani gerçek hanımı olan, ilk hanımı olan Sare validemizden de İshak'ı nasip etti. İshak Aleyhisselam'dan daha sonra gelecek pek çok peygamber, doğdu, dünyaya geldi. Hazreti İsmail'den de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dünyaya gelmiş oldu. Böylece gerek İshak Yakup vasıtasıyla aleyhisselam peygamberlerin atası, gerekse son peygamber olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ile de yine peygamberlerin atası olmuş oldu. O canıyla, malıyla, en sevdiği evladıyla, İsmail'le imtihan oldu. Bu imtihanları kazandı ve Rabbimiz onun eliyle tekrar yeryüzündeki mabedini, Beytullah'ı, Kabe'yi inşa ettirdi. İmran ailesine gelince, geçtiğimiz hafta söylediğimiz gibi bu İmran'ın Hazreti Musa ve Harun'un babası olma ihtimali var. Ama sonraki ayetlere bakınca bunun özellikle Hazreti Meryem'in babası olma ihtimali de yüksek. İşte bu İmran ailesi, yani Hazreti Musa ve Hazreti Harun'un soyundan gelen ya da Hazreti Meryem'in babası olan İmran ve onun hanımı Hanne, Allah tarafından mübarek kabul edilmiş ve onlar eliyle de Allah büyük bir mucizeyi dünyaya getirmiştir. Rabbimiz bu ismini saydığım peygamberleri, Hazreti Adem'i, Hazreti Nuh'u, İbrahim'i seçmiş, onu alemlere üstün kılmıştır. İmran ise bir peygamber olmadığı halde Allah'a teslimiyeti, Allah'a bağlılığı, dindarlığı sebebiyle yine seçilmiş, alemlere üstün kılınmıştır. Bir sonraki ayet olan kısa bir ayet, 34. ayet-i kerimede Rabbimiz şöyle buyuruyor. Estaizu billah, bismillah, zürriyeten ba'duha min ba'd, vallahu semî'un alîm. Bunlar birbirinin zürriyetinden gelmedir. Allah hakkıyla işiten, kemaliyle bilendir. Bu ismini saydığımız peygamberler hepsi birbirinin neslinden gelmiş. Hazreti İbrahim, Hazreti Nuh'tan, yine İmran, Hazreti Nuh'tan, Hazreti Adem'den, hepsi birbirinden doğmuş insan evlatlarıdır. Rabbimiz bunu niye vurguluyor? Çünkü surenin başında da zikrettiğimiz üzere bu ayetlerin o devirdeki ilk muhataplarından bir tanesi peygamberimize gelip Hristiyanlığa davet eden peygamberimizi ve Hristiyanlık adına peygamberimizle mücadele eden, fikri münakaşalarda bulunan gruptu. Onlarla inanç hususunda tartışması, onları İslam'a davet etmesi için Rabbimiz bu sureyi, bu ayetleri Peygamber Efendimiz'e göndermiş ve onların dayandığı en büyük delilleri, inançlarındaki en büyük sapmaları bu ayetlerle tasih etmiştir, düzeltmiştir. Onlar Hazreti İsa aleyhisselamın Allah'tan gelen bir ruh olduğunu ama bu ruh sebebiyle onun uluhiyet kazandığını, ilahlaştığını söylerler. Her ne kadar onda bir takım beşeri, insani vasıflar bulunsa da o Allah'ın oğludur derler. İşte Rabbimiz onların bu iddialarını yalanlayarak, hayır, o da, onun annesi Meryem, o Meryem'in babası İmran, hanımı Hanne, kısacası o aile de tıpkı diğer peygamberler gibi kendilerinden önce gelmiş peygamberlerin evlatlarıdır. Yani onlar insandırlar, onların babaları da insandı, onların ataları da insandı. Her ne kadar Allah bu peygamberlerden bazılarına çeşitli mucizeler vermiş olsa da, onları bir takım hususlarla diğer insanlardan, alemlerden üstün kılmış olsa da, bu onların ilah olmasına yetmez. İlah olmak sadece ve sadece Allah'a mahsustur. Onların üstünlüklerine bakıp da zaaflarını görmezden gelmeyin. Onların faziletleri, onların Allah nezdindeki yücelikleri onları insan olmaktan çıkarmaz. Onlar da tıpkı sizin gibi yemiş, içmiş, çarşıda pazarda dolaşmış, uyumuş, dinlenmiş, yorulmuş, çocuk sahibi olmuş, eş sahibi olmuş kimselerdir. O halde burada Allah'ın seçtiği bu peygamberleri gerektiğinden fazla yücelterek sevgide de nefrette de aşırıya gitmeyin. Onları sıradan insanlar görmeyeceğiniz gibi, görmemeniz gerektiği gibi onları insan üstü varlıklar haline getirip uluhiyet makamına da yakıştırmayın. Bu şüphesiz Allah'a bir iftiradır. Rabbimiz evlat edinmekten insanları veya melekleri kendisine çocuk edinmekten münezzehtir. Bu iki ayette bir husus daha var. O da şu: gerek Yahudi ve Hristiyanlara, gerekse peygamberimizle mücadele eden Mekke'deki müşriklere Rabbimiz şu hususu tekrar tekrar vurguluyor. Mekkeliler demişlerdi ki, Allah eğer peygamber seçmiş olsaydı şu iki şehrin en büyüklerini, en zenginlerini, ailesi en kalabalık olanları, en mevki sahibi olanları seçerdi. Durup durup da bir yetimi, malı mülkü olmayan, erkek çocuğu bulunmayan bir kişiyi mi peygamber seçecekler demişlerdi. Yine Yahudiler de Hazreti İsa'nın peygamber oluşunu kabul etmemişler. Onun babasız olarak dünyaya gelmesine türlü iftiralarla cevap vermişler. Yine Yahudiler Peygamber Efendimizin Hazreti İbrahim'in İsmail kolundan gelmesine de bir türlü razı olamamışlar, kabullenememişlerdi. Bütün bunlar şunu gösteriyor. İnsan, daha önceki geçtiği gibi ayet-i kerimede, mülkün sahibinin Allah olduğunu unutursa, Allah'ın yerine kendisini koymaya başlıyor ve Allah'ın peygamber seçme, görevlendirme vazifesinde kendi aklına, kendi ölçülerine göre kendi üzerine alıyor. Allah haşa o peygamberi seçerken hata yaptı, aslında buna daha layık olan şudur diyerek kendi ölçüleriyle bir peygamber belirliyor. Neticede Rabbimiz kendi içinde veya dışarıda insanlara karşı herkesin ne söylediğini, ne düşündüğünü, neye iman ettiğini, neyi inkar ettiğini çok iyi bilendir. Hazreti İsa'ya inanan niçin inandı? İnkar eden niçin inkar etti? Peygamber Efendimiz'e teslim olan, Müslüman olan niye Müslüman oldu? Müslümanım dediği halde kalbinde onu inkar eden niye inkar etti? İşte Rabbimiz Es-Semî' ve El-Alîm olarak her şeyi duyan, her şeyden haberdar olan, kalplerin içini en iyi bilen bir yaratıcı olarak her şeyden haberdardır ve bütün bu yapılanları, bütün bu söylenenleri ve kalpte gizlenenleri yine mahşer gününde ortaya dökecek ve herkes yaptığının karşılığını görecektir. Neticede insanları yücelten de, yerin dibine geçirip alçaltan da yine Allah'tır. Tıpkı mülkün sahibinin o olduğu gibi. İşte bütün problem bu varlığın sahibinin ve o varlık üzerindeki tek otoritenin gerçekte kim olduğunu kabul edip etmemek. Biz aklımızla, biz kendi irademizle, kalbimizle bunu kabul etmesek de bütün kainat, bütün işleyiş, hatta kendi vücudumuzdaki bütün sistemler de Allah'ın varlığını, birliğini, yüce kudretini ifade ediyor, dile getiriyor. Mühim olan, bütün kainatın topyekün teslim olduğu o yüce kudrete insanın aklıyla, iradesiyle gönüllü ve samimi olarak teslim olması. Rabbimiz bize de böyle bir teslimiyet nasip etsin. Muhterem dinleyicilerim, geçtiğimiz hafta bir hadis-i şerife başlamıştık. Bu hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem müminlerin kıyamet günü amelleri tartıldıktan sonra Sırat Köprüsü'nün üzerinden geçerken cennete gitmek üzere kendilerine şefaat edecek, yardımcı olacak, yol gösterecek bir kimse aradıklarını bildirmişti. Müminler öncelikle Hazreti Adem'e gitmişler. O da kendi zellesi sebebiyle onları Halil olan, Allah'ın dostu olan İbrahim aleyhisselama yönlendirmişti. Hazreti İbrahim Allah'ın bizzat kendisiyle konuştuğu Kelimullah Musa aleyhisselama o insanları, o müminleri yönlendirdi. O da Ruhullah olan Allah'ın kendisinden bir ruh üflediği Hazreti İsa'ya yönlendirdi. Hazreti İsa ise kainatın efendisi, bütün her şeyin sebebi, alemlerin efendisi, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme o müminleri yönlendirdi. Peygamberimiz de ayağa kalktı ve kendisine şefaat izni verildi. Buraya kadar bir hususun özellikle altını çizmekte fayda var. Geçtiğimiz hafta da konuştuğumuz üzere Hazreti Adem cennetteki zellesi sebebiyle böyle bir önderlik yapmaktan geri durmuştu. Bunu dile getirmişti. Peygamberler büyük ve küçük günah işlemezler. Onlar bile bile Allah'a isyan etmezler. Rabbimiz onları günah işlemekten korumuştur. İsmet sıfatına sahiptirler. Fakat gerek kul olduklarını bilsinler diye, aziyetlerini tatsınlar diye, gerekse insanların onları gereğinden fazla büyüterek putlaştırmamaları için Rabbimiz zelleler işletmiştir. Zelle, gayri iradi, istemeyerek yapılan hatadır. Ve dediğim gibi gerek o peygamberin Allah huzurundaki aziyeti kendisine tattırılmış, gerekse diğer insanlara, bütün insanların zayıf olduğu, aciz olduğu, Allah'ın huzurunda bütün insanlığın eşit seviyede olduğunu belirtmek için bu hatalar işletilmişti. Hadis-i şerifin bir diğer önemli kısmı da sıratın başında emanet ve akrabalık bağı, rahmin beklediği ve sıratın sağında ve solunda yer aldığıdır. Bu da emanete sahip çıkmanın, akrabalık münasebetlerine, akrabalık bağına ihtimam göstermenin ne kadar önemli olduğunu vurgulamak için hadiste zikredilmiş. İşte kim ki bu dünya hayatı boyunca Allah'ın verdiği emanetlere, ki bunun içine Peygamber Efendimizin getirmiş olduğu Kur'an-ı Kerim, onun sünnet-i seniyyesi, Peygamberimizin diğer bir emaneti olan Ehl-i Beyti, ayrıca insanların çeşitli şekillerde kendilerine tevdi etmiş olduğu emanetler, bütün hepsi bunun içine giriyor. Akrabalık, rahim bağı da Allah'ın sıkı sıkıya gözetmemizi emrettiği bir bağdır. İşte insanlar bu iki bağla, emanet ve akrabalık bağıyla bir yoklamadan geçerler. Bu bağlarda takılmayan, emanetin ve akrabalığın hakkını vermiş olanlar artık sırat köprüsünü geçmeye hak kazanırlar. Buradaki geçiş de farklı farklıdır. Herkes dünyadaki salih amelleri, imanı, Allah'a teslimiyeti nispetinde sırattan farklı hızlarda geçer. Kimisi şimşek gibi, kimisi rüzgar gibi, kimisi bir kuş gibi, kimisi de koşarak o köprüyü geçer. Niye bu köprünün üzerinde bu kadar farklı hızlarda geçilir? Çünkü altta cehennem ateşi var ve Rabbimiz cehenneme girmeyi, cehennemde bulunmayı bütün kullarına yazmış. Yani her insan cehennemi görecek, orada bulunacak. Ama bu bulunma herkesin o ateşten zarar göreceği şeklinde değil. Peygamberler de o ateşten geçecek. Bütün insanlar da oradan geçecek. Ama ateş içinde peygamber ve salih sadık insanlar bulunurken cehennem onları yakmadığı gibi bir an önce içimden çıkın, ateşimi söndürüyorsunuz diyerek onlara temennide bulunacak. İşte salih kullar, Allah'ın sevdiği, seçtiği insanlar adeta cehennemi hiç görmeden, onun hiçbir zararını hissetmeden şimşek gibi o belalı, o tehlikeli köprüyü geçerek cennetteki makamlarına ulaşmış olacaklar. Fakat derece derece hızda da süratte de farklılıklar var. Nihayet günahlarının ağır bastığı, salih amellerinin az olduğu insanlar yürüyerek, sürünerek, oturarak bu sırattan geçmeye çalışacaklar ki nihayetinde oradan cehenneme doğru yuvarlanacaklar. Sıratın üstünde sağdan soldan asılı olan çengeller de onları yakalayarak, yaralayarak cehenneme yuvarlayacak. Ebu Hureyre hadisin son kısmında cehennemin dibinin 70 yıllık bir mesafe kadar olduğunu söylüyor. Yani o sırattan cehenneme düşüş bile yıllar alacak bir zaman sürecek. Ondan sonrası Allah muhafaza bitmek bilmeyen bir azap yurdu, çeşit çeşit eziyetlerin, akla hayale gelmedik işkencelerin bulunduğu bir yer. Rabbimiz bizi cehenneme düşmekten alıkoysun, bizi sırattan şimşek gibi geçen, rüzgar gibi geçen salih ameli sebebiyle Allah'ın dinine sadakatle, teslimiyetle, samimiyetle bağlanması sebebiyle onun rızasına ermiş salih sadık kulları arasına dahil eylesin. Muhterem dinleyicilerim, Ömer bin Abdülaziz Kutisesi Ruh'tan bir menkıbeyle programımızı bitirelim. Ömer bin Abdülaziz malumunuz, daha önce de birkaç defa menkıbesini paylaşmıştık. Emevi halifelerinden bir tanesi, ikinci Ömer, beşinci halife gibi lakapları var. Gerçekten çok kısa bir süre, 2,5 yıl kadar iktidarda kaldığı halde adalete riayeti, Allah'ın emirlerini uygulamaktaki titizliği, zekatı, tevazu, ibadeti vesaire takvasıyla öncü olmuş, derin izler bırakmış bir hükümdar, bir halife. İşte bu Ömer bin Abdülaziz bir gece misafiri varken onun bulunduğu bir yerde bir şeyler yazıyordu. Kullandığı lambada yağ kalmadı, sönmek üzereydi. Misafir, müsaade ederseniz kalkayım, lambayı düzelteyim, ona biraz yağ ekleyeyim dedi. Halife, hayır, misafirden hizmet istemek kereme sığmaz, bize yakışmaz dedi. Misafir, o halde hizmetçiyi kaldıralım, uyandıralım, o bu hizmeti yapsın dedi. Ama Ömer bin Abdülaziz sanki onu duymamış gibi ayağa kalktı, yağ tenekesine gitti, lambaya yağ koydu ve yerine geldi, oturdu. Misafir duruma şaştı. Ey müminlerin emiri, ey halife, iyi ama bu işi bizzat kendin yaptın dedi. Ömer bin Abdülaziz, bugün pek çoğumuzun kulağına küpe olması gereken şu cevabı verdi. Ama Ömer olarak gittim ve Ömer olarak döndüm. Neyim eksildi ki? Muhterem dinleyicilerim, daha önceki sohbetlerimizin bir tanesinde de söylediğimiz gibi gerçekten Peygamber Efendimiz de ferdi ihtiyaçlarının pek çoğunu, kendi işlerinin pek çoğunu bizzat yapardı. Mühim olan insanın gücü yettiği kadar başka insanlara yük olmaması, gururla, kibirle, tepeden bakarak insanları küçük görmemesi, mütevazi bir hayat yaşamaya çalışması. Kim ki tevazuya sarılırsa Allah-u Teala onu yüceltir. Kim ki kibre, gurura, enaniyete düşerse Allah onu hakir kılar, zelil kılar. Rabbimiz bizdeki hataları da af buyursun. Bizi kulluk izzetiyle şereflendirsin. Bizi firavunların, nemrutların, zalimlerin, despotların huyu olan her türlü kibirden, gururdan, enaniyetten muhafaza buyursun. Bizi sevdiği, seçtiği peygamberlerinin yolundan, salihlerin, sadıkların, şehitlerin yolundan ayırmasın. Amin.